da eskisi gibi bağlı değilsin bana. Gelmem bu oyuna, bırakmam yanına, ne işler açarım başına. Seveceğim, gezeceğim, görürsün sana neler edeceğim. Bin yerine, bin cezayla hakkından geleceğim seni. Ne hayrın dokunur, ne bir şey umulur. Başkası sende bilmem ki ne bulur. Elinden uçanla bir kaçan kurtulur. Bugün seversin, yarın unutur. Seveceğim, gezeceğim, görürsün sana neler edeceğim. Bir yerine, bin cezayla hakkından geleceğim seni. Sıra bana geldi, kadının bendi, erkekleri yendi. Bak zaman değişti, sabırlar tükendi, yalvarmak çok eskidendi. Seveceğim, gezeceğim, görürsün sana neler edeceğim. Bir yerine, bin cezayla hakkından geleceğim seni. Bana geldi, kadının bendi, erkekleri yendi. Bak zaman değişti, sabırlar tükendi, yalvarmak çok eskidendi. Seveceğim, gezeceğim, görürsün sana neler edeceğim. Bir yerine, bin cezayla hakkından geleceğim seni. Seveceğim, gezeceğim, görürsün sana neler edeceğim. Bir yerine, bin cezayla hakkından geleceğim seni. Seveceğim, gezeceğim, görürsün sana neler edeceğim. Bir yerine, bin cezayla hakkından geleceğim seni.
Herkese merhaba, Şahane Düzlüklerin 5. programına hoş geldiniz. Ben Richard.
Ben Barbara.
Bugün bir konuğumuz var.
Ama az sonra açıklayacağız ismini.
Barbara, ilk önce kimler tişört kazandı, sorumuza kim doğru cevap verdi, onları açıklar mısın?
Tabii ki. Large Please, Deniz, Hayri Eroğlu, Kalesi, Deri ve İlahi Sürahi bilen arkadaşlardı.
Bir tek Hayri Eroğlu Hayri Eroğlu'nun ismini şey yaptım, anladım. Ötekileri de anlamadım.
Onlar...
Ama isimlerini soysun yazsalar daha iyi değil mi?
Elbette, ama tanınmak istememişler. Ama bu arkadaşlar sana bana isimlerini açıklamadılar, ama bu gökcan83@hotmail adresine detaylı olarak açık adreslerini yazarlarsa tabii ki isim soy isim de gerekiyor. Tişörtler doğru adrese, doğru kişilere gitmiş olur.
Evet, hafta içi mutlaka ellerinde olacaktır.
Evet. İstersen konuğumuzu açıklayalım mı?
Avukat Esra.
Radyo Karavan'ın avukatı, çok değerli bir isim. Esra Öztürk aramızda. Hoş geldin Esra.
Merhabalar, hoş bulduk. Ben sizi kıramazdım Barbara Hanım ve Richard Bey. Barbara Hanım benim Sakız'dan arkadaşım. Sakız Gezisi'nden, unutulmaz volüm 4'ten.
Efsane 4 değil mi?
Efsane volüm 4.
Volümlerin hiçbir tanesi unutulmuyor ama.
Ama bu volüm 4 gerçekten bir başkaydı. Birazdan onun dedikodularına gireceğiz. Öncelikle Esra, seni biraz yakından tanıyabilir miyiz?
Merhaba, avukat Esra Öztürk ben. Başka neyi bilmek istersiniz?
Kaç mezunusun? Nereden mezun oldun? Nereler, ne tür davalara bakıyorsun? Biraz seni tanımayan, kulak asanlara detaylı olarak tanıtabilirsen seviniriz.
Ben İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Şimdi bağımsız olarak kendi ofisimde.
Yıl açıklamıyorsun.
Yıl açıklamıyorum, evet.
Peki kaç yıllık avukatsın?
2010 yılında mı mezun oldun?
Daha dün mezun olmuştum. Daha dün. Barbara Hanım, ben stajım yeni bitti.
Peki Esra, ne tür davalara bakıyorsun?
Valla ne tür davalara bakıyorsun aslında biraz faal bir soru avukatlık dünyası için. Kendi adıma bağımsız çalışıyorum. Almayı tercih etmediğim bazı davalar var. Ceza davalarına pek bakmıyorum. Boşanma davalarını da pek mümkün olduğunca almamaya çalışıyorum ama onun haricinde işte vergi davaları, ticaret, iş hukukundan kaynaklanan davalar. Bunlar ağırlıklı olarak baktığım davalar diyebiliriz. Sizin de tabii merak ettiğiniz şeyler olunca hepsini.
Evet evet, birazdan danışacağız sana bu hukukla ilgili. Benim aklıma ilk gelen bu sosyal medyayla ilgili. Mesela benim başıma şöyle bir sıkıntı gelmişti. Bundan yıllar önce benim bir Facebook hesabım vardı. Bir arkadaşımın bekarlığa veda partisine katıldım.
Bir arkadaşımın arkadaşı.
Yok yok, gerçekten öyleydi. Orada şöyle bir şey oldu. O gece gerçekten çok eğlendik. Kız kızı olunca böyle 20-30 kişiydik. Deli gibi eğlendik. Uzun saatler, sabahın ilk ışıklarına kadar. Ertesi gün şu bir ton telefonla uyandım. Partide bulunan arkadaşlar toplu fotoğraflarda işte beni de etiketleyip Facebook hesabıma koymuşlar. Alakalı alakasız insanlar beni aradı. Vay işte Barbara, dün akşam şuradaymışsın, ne kadar eğlenmişsiniz falan diye. Çok rahatsız oldum açıkçası. Birkaç gün sonra Facebook hesabımı kapatma gereği hissettim. İnsanlar izin almadan bu tür fotoğrafları etiketliyorlar. Bunun hukuki olarak bir yaptırımı var mı?
Bunun hukuki olarak bir yaptırımı, eğer sen arkadaşını şikayet edersen.
Ya şikayet değil de sonuçta şey... hani insanlar çekinmeden bunu yapabiliyorlar. Aslında hoş bir şey değil. Hani biraz özel hayata giriyor.
Şimdi ona hukuk şöyle yaklaşıyor. Facebook, Twitter, işte Instagram vesaire, bu gibi sosyal medya platformları aslında vasıtalı iletişim türleri. Biz doğrudan kendi aramızda iletişim kurarken iletişim yöntemlerimizi kontrol edebiliyoruz. Mesela işte mail iki insan arasındaki doğrudan iletişim kurma tarzlarından birisi. Senin mesela bu görüntüyü, belki bu resimleri, bu fotoğrafları Facebook'tan kaldırtmak gibi bir niyetin olabilirdi. Eğer Facebook'a başvurup bunu kaldırmış olabilseydin, mesela arkadaşımla kötü olmadan bu sorunu çözebilirdin. Ama maalesef Facebook'un, Twitter'ın, bu gibi sosyal medya programlarının, platformlarının kaynağı yurt dışında olduğu için bu içerikleri kaldırması çok zor. Elinde senin şu anda tek bir şans var. Arkadaşını şikayet etmek, o da tabii ki pek tercih edilebilir bir yöntem değil. Evet. Şunu yapmak gerekiyor demek ki, bu gibi toplu ortamlarda fotoğraf verirken dikkat etmek gerekiyor. Başka türlü de bir çözüm ne yazık ki benim aklıma gelmiyor. Birazcık sıkıcı şeyler bunlar değil mi? İnsan hep, ben böyle hukuktan bahsederken kendimi Kezban Hatemi gibi hissediyorum. Biraz sıkıcı bir havaya bürünmüş gibi oluyorum ama ne yapalım, artık insanlar aydınlansın diyorsak buna katlanacağız.
Tabii ki öyle. Senin bu konuda bir anlatacağın bir şey var mı? Senin böyle bir şey başına geldi mi Richard?
Yok.
Yok derken yok. Gelmedi.
Hayır, gelmedi.
Neden
gelmedi.
Richard Bey, acaba şey kullanmıyor musunuz? Sosyal medya kullanmıyor musunuz?
O kadar faal değilim.
O kadar faal değilsin.
Sadece Twitter'da biraz faalsiniz gibi geldi bana.
Şöyle bir şey ama Richard. Mesela senin hesabın yok. Esra'nın hesabı var mesela Facebook'ta. Birlikte yemeğe gidiyoruz.
Evet.
Alkol alıyoruz veya almıyoruz. O akşam çok eğleniyoruz. Sen bunu üçüncü, dördüncü kişilerle paylaşmak istemiyorsun o akşamı.
Hı hı.
Zaten o an senin bilmesi gereken insanlar biliyor senin o yemekte olduğunu veya o eğlencede olduğunu. Ama Esra izin almadan bunu sosyal medya hesabını paylaşıyor. Bu seni rahatsız etmez mi?
Ya rahatsız eder tabii. Bak geçen gün hatta başımıza şöyle bir şey geldi. İşte bir yere gitmiştik. bu biliyorsun bizim hastamız da var. İşte hani birisi bir resim paylaştı. Bu beni rahatsız etti.
Eşinin abisiydi değil
evet.
mi?
Yani.
Bu senin hastanedeki evet, hali bu. Miydi?
Görüntüsü? Hayır hayır. Başka bir şey paylaşmıştı. Başka bir resim paylaşmıştı. Bu beni rahatsız etmişti.
Ama maalesef işte bir yaptırım olmuyor.
Bir yaptırımı, evet, doğrudan bir yaptırımı yok. Bunu biraz şöyle düşünmek
İşte
lazım.
İşte arıyorsun arkadaşını, oğlum ara ismi kaldırıyorsun
mesela. Onun gibi, evet, dedikodu yapmak da aslında doğru olmayan, şık olmayan
bir davranış. Hiç yapmadığımız bir şey. Ama hiç yapmadığımız bir şey. Yani
dedikodu yapmanın bir yaptırımı yok. Bu da biraz ona benziyor. Ama tabii her zaman için Facebook, Twitter, Instagram, işte diğer sosyal medya platformlarının hepsi hukukla ilgili konuların dışında diyemeyiz. Birçok zamanda suç konusu olabilen şeyler.
Ama şimdi o arkadaşlarımız yani o resmi kaldırmaya da bilirler. Çünkü onlar için yani basit bir şey geliyor. Yani ne olacak gidiyor yani.
Evet, kimi insanın yani, hiç umurunda yani, olmuyor.
Tabii. Senin ama, içindeki acıyı bilmiyor. İşte diyor ki ya ne olacak gidiyor. Koyduk işte bu resmi.
Bir de şöyle oluyor. Ben genelde dikkat ediyorum insanlara. Nedense hep tatile gittiğinde fotoğraf paylaşıyor. İşte yazın özellikle deniz kenarında, ne bileyim kışın kayağa gidiyorsa gitmiyor veya işte yurt dışına gidiyor.
En güzel anlarını paylaşıyorlar. Hiç kötü anlarını paylaşan yok.
Çok çok doğru söylüyorsun. Bu da bir yapay bir şey, ortam oluşturuyor
hiç
bence.
Hiç o kadar bak Facebook'ta, Facebook'ta resimler görüyorsun. Hiç böyle ağlarken, böyle hani ya işte şey yaparken bir resim gördün mü? Hep böyle lüks resimler, böyle lüks mekanlarda çekilen resimler, bilmem neler.
Biraz da şey oluyor, herkes olduğundan farklı göstermeye çalışıyor yaşantısını. Zaten şöyle bir şey var, o Facebook'ta insanların 1000 tane arkadaşı var. Bana saçma gelen o. Sen evinde yalnızsın, hafta sonu bir şeyler yapmak isteyeceksin mesela. Telefon rehberinden sadece 3-5 kişiyi arayabiliyorsun. Oysa senin öbür taraftan 1000 tane arkadaşın var düşünecek olunca. Ama bir lafta bir samimiyeti olmayan yapay, sanal bir arkadaşlık ortamı.
Evet.
Onların hepsi biraz vitrin yani.
Vitrin
biz sosyal
değil mi?
Medya platformları yoluyla kendi vitrinimizi oluşturuyoruz.
Aslında Facebook'un ilk çıkış hikayesi işte herkes çocukluk arkadaşını bulsun. İşte okul arkadaşını bulsun da. Okul arkadaşını bulduktan sonra
okul arkadaşlarından nefret etsin.
Herkes bir manita bulsun hesabı oldu.
Yok, sanıyorum devam ediyor mudur Facebook'ta? Manita bulma bitmiştir artık.
Hayır, Türkiye'de hayır, bitmez ediyorum. Bu tip şeyler. Yani Facebook biraz daha farklı bir yol aldı. Biraz daha herkes yaşantısını farklı gösterme çabası içerisinde oldu. Yani zaten şöyle bir şey var. Arkadan bir nesil geliyor. Facebook olmadan önceki hayatı bilmeyen bir nesil. Benim geçenlerde başıma geldi. Biriyle tanışıyor. Hemen bir Facebook hesabından arkadaşlık teklifi gönderiyor. Yani çok saçma geldi bana. Önce bir hani arkadaş olunsun. Ondan sonra dostluk nasıl ilerlerse hani ona göre yol alınsın ama maalesef çok farklı bir yol çiziliyor.
Arkadaşlarımız bile artık böyle şey üstünden oldu.
Ya fotoğraflarına bakıyor. İşte onun arabası var mı? Nerede oturuyor? İşte ne tür yerlere gidiyor? Sanki bir gözetleme gibi oluyor değil mi? Eskiden evet. Böyle değildi.
Değil mi? Aslında ben de pek tercih etmiyorum o yüzden yer bildirimi yapmayı, bu gibi şeyleri.
Yer bildirimi açıklamak kadar saçma bir şey yok. Yani sen yer bildirimi yapınca kayıtlı o 1000 arkadaşını, 500 arkadaşını oraya davet etmiş mi oluyorsun? Yoksa ben buradayım.
Şeyi duymuşsun.
Vallahi ben bu sosyal medya üzerinden yapılan arkadaşlıkları şey buluyorum. Yapmacık buluyorum.
Kesinlikle ben de katılıyorum.
Şeye mutlaka denk gelmişsinizdir haberlerde. Bazen Facebook'tan, işte Twitter'dan, diğerlerinden yapılan bu yer bildirimleri sayesinde aranan kimselerin yakalandığı oluyor. Evet. Direkt olarak.
Öyle mi? Onu hiç duymamıştım.
Ama haberlerde gördüm.
İyi, güzel aslında bir şeylere vesile oluyor
işte,
demek
işte,
ki.
Evet. Suçları da şey yapıyor. Hani açığa çıkartıyor. Mesela av yasağı olduğu zaman adam işte gidiyor.
Mesela evet,
hayvanları vuruyor işte.
Evet,
şey,
onu.
Av yasağı, ben öyle şeyleri
doğru
duydum,
evet bunlar çıkıyor evet medyada, ben de birkaç kere denk geldim.
Yani cezalar da alıyorlar onlar.
Medya demişken Esra şeyi sormak istiyorum, bu dizilerde şimdi dizi izliyor musun diyeceğim. Sen kesinlikle dizi izlemiyorum, belgesel izliyorum diyeceksin
sadece
ama.
Sadece belgesel.
Peki o zaman şöyle bir şey sorayım.
Ama sen dizilerden biraz bahsedersen neler oluyor?
Ondan sonra açılır mı diyorsun?
Tabii.
Şimdi şöyle bir şey o zaman. Dizilerde bu hukuk sistemi doğruyu yansıtıyor mu? Yoksa gerçekten farklı mı gösteriliyor? Biraz bahsedebilir misin?
Ya dizilerde birçok şey aslında zaten doğruyu yansıtmıyor. Yansıtması da beklenemez çünkü kurgular. Ama hani insanların ben dizilere inanıp da işte başlarına gelen şeyleri dizilerdeki şekliyle çözmeye çalışacaklarını tahmin etmiyorum. Yapmamalılar da zaten. Çünkü tamamıyla çok zıt şeyler TV'ye. Aslında bakarsan bırak dizileri. Bizim haber diye okuduğumuz birçok şey de aslında olduğu gibi değil yani. İşte ne olabilir mesela? İyi hal indirimi, işte kravat taktı, indirim aldı filan gibi haberler görüyoruz biz.
Evet.
Bu aslında işte ceza usul kanunu, TCK, Türk Ceza Kanunu tarafından mahkeme heyetine bir küfürde bulunmayan, efendim işte duruşma düzenini bozmayan bütün sanıklara tanınmış bir hak.
Herkese.
Herkese. Yani kravat taktığı için indirim aldı diye düşünemeyiz bu insanları. Bu işte duruşmanın doğru görülmesini, usulünün şaşmamasını, işte mahkeme heyetinin çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmamasını sağlamak için getirilmiş bir düzenken işte şöyle şeyler görüyoruz biz. Kravat taktı, iyi hal indirimi aldı. Aslında bu herkesin kullanabileceği bir indirim sebebi. Bunun da herkesten faydalanmasında bir sakınca yok doğal olarak. Ya da mesela şöyle düşünün. Mesela çirkin bir ismi var. Tazminat dediğimiz şeyin. Bazen ben haberlerde denk geliyorum. İşte bir yaşındaki çocuğu öldü. Kan parası olarak şu kadar para aldı filan.
Evet.
Bu hepimizin kulağında çok çirkin bir tını uyandırıyor değil mi?
Kan parası.
Kan parası.
Ama hani Allah göstermesin bizim de başımıza bir şey geldiğinde bunu tazmin etmek için tabii ki mahkemelere gideceğiz. Ve mahkemelerden bunun tazmini için gereken maddi meblağların karşılanmasını isteyeceğiz. O yüzden hani medyada duyduğumuz birçok şey aslında olduğu gibi, işte hukuk sisteminde yer aldığı gibi değil. O daha insanların ilgisini cezbetmeye yönelik şekilde.
Peki bazı cezaların bu şeyi var mı? Yani şey değişiyor mu bu indirim olayı? Mesela işte bir tecavüz olayı. İşte bu indirime giriyor. Mesela bir adam öldürme, bu indirime girmiyor.
Yok, hayır. Bundan hepsi, herkes faydalanabiliyor.
Herkes.
Aynen öyle. Ben ceza avukatı değilim. Hani sadece işte uygulamadan biraz kulağımda kalanla, okuldan öğrendiklerimle söylüyorum. Hani özel olarak ilgilendiğim bir alan değil ceza hukuku. Ama dediğim gibi herkesin faydalanabileceği indirimler var.
O tamam Esra, o zaman şöyle bir şey yaparız. Biz zaten program öncesi hazırlık yaparken soruları seninle paylaşmadık.
Aha,
yani
ki.
Mehmet Barlas gibi gazetecilik yapmıyoruz, Kezban radyoculuk yapmıyoruz
Allah,
biz. Dolayısıyla hani soruları seninle paylaşmadığımız için hani sen bizi lütfen uyar. Hani o konularda ben zayıfım de lütfen. Peki bu dizilerde ben mesela görüyorum işte Çağlayan Adliyesi'nde çekim yapıyorlar, Kartal Adliyesi'nde falan. Yani dışarıdan bildiğim kadarıyla hani hukuk Türkiye'de çok yavaş ilerliyor deniliyor.
Doğru.
Peki öbür taraftan dizi setlerinde nasıl böyle bir şey müsaade ediyor?
İzin alıyorlar.
İzin alıyorlar.
İzin alıyorlar. Ben Çağlayan Adliyesi'ne denk gelmedim ama eski o Paşa Kapısı, bilir misiniz orayı? Daha
duymuştum,
böyle otantik bir binaydı. Paşa Kapısı Adliyesi'nde bir duruşmam vardı. Gittim, işte bilgisayarlar bağlanmıyor. Efendim katipler yazamıyorlar, yazıcılar kopmuş filan, mahkeme burnundan soluyor heyet. Ne oldu filan, dizi çekmişler ve her şeyi olduğu gibi bırakıp gitmişler, o bağlantıları sağlayamamışlardı. O yüzden bayağı bir aksaklık yaşanmıştı. İzin alıyorlar, çekiyorlar.
Peki buna kim müsaade ediyor bu izini?
Usulü tam olarak bilmiyorum ama herhalde komisyon başkanına,
komisyon.
İşte başsavcılığa, öyle bir resmi makama başvuruyorlardır.
Hı-hı.
Onlar da işte işlerin aksamayacağı türde bir gün veriyorlardır. Gelip çekimleri.
Hafta sonu mesela.
Hafta sonu
onun
olabilir.
Gibi.
Aha, onun gibi.
Peki senin ciddi bir çevren vardır diye tahmin ediyorum. Televizyonlarda gördüğümüz o meşhur avukatları falan tanıyor musun? Mesela benim aklıma ilk gelen Sedat Peker'in avukatı.
Hmm.
Yanlış bilmiyorsam onunla bir evlendi. Sarışın,
evet,
güzel bir kadın.
Ya Sedat Peker'in tabii avukatı çok güzel bir kız. Marmara Hukuk mezunu. Benim bir arkadaşımın arkadaşı, o yüzden
30'lu yaşlarda herhalde.
30'lu yaşlarda, aynen bizim kuşakta.
Hı hı.
Çok çok güzel bir kız. Şimdi Sedat Peker'le ilgili mevzulara tabii çok fazla
girmeyeceğiz. Ben sadece avukatını merak ettim.
Ne görüşmeye gidiyor tabii Sedat Peker, hüküm giydiği suçlardan, yargılandığı suçlardan cezaevinde kalırken işte anlaştığı hukuk bürosu bu şu an karısı olan avukatı gönderiyor. Cezaevinde filan bile hani bayağı güzelliğiyle, hoşluğuyla dikkat çeken bir hanım bu.
Evet.
cezaevinde tanışıyorlar. Hani orada ilişkilerini ilerletiyorlar ve hatta evlendiklerinde de Sedat Peker henüz cezaevinden çıkmamıştı.
Peki yani şu açıdan merak ediyorum. Hani Sedat Peker dediğimiz adam suç makinesi olan bir adam.
Nasıl
ve
bir avukat
nereden
bunu?
Biliyorsun ya? Nereden biliyorsun suç makinesi olduğunu?
Richard gözümle görmedim ama bunca yıllık suçluğu adamın bir özgeçmişi var.
Aslında Richard çok doğru bir şeye parmak bastı. Gerçekten de öyle. Bizim ülkemizde linç kültürü çok hakim ama Sedat Peker'i galiba bu konudan biraz hariç tutmak zorundayız. Çünkü onun hüküm giydiği, bizzat yargılandığı ve işte ceza aldığı dosyalarda olduğuna göre, biz de bunları duyduğumuza
adam
göre.
Adam sonuçta cezasını çekmiş ama yani.
Cezasının tamamını çekerek çıkmadı o. Başka sebeplerden çıktı. Şeyle çıktı. Bu balyoz davasının işte adil yargılanma hakkının ihlali falan gibi nedenlerden dolayı o da bütün...
Ama mahkemesi sürüyor galiba değil mi onun?
Sürüyor ama yani cezasının tamamını yatarak çıkmadı. Adil yargılanmadığı için, yargılanma çok uzun sürdüğü için bilebildiğim kadarıyla çok hani birebir Sedat Peker için özel bir takip yapmadım ama sanıyorum o dalgayla beraber bırakılmıştı, öyle hatırlıyorum.
Ama şimdi medyadan benim takip ettiğim kadarıyla Sedat Peker orada VIP suite'de kalıyor gibi. O nasıl oluyor? Diğerleri ranzada kalıyor. Ranzadan yeri geliyor, düşüyor. Adam dövülüyor ama ranzadan düştü deniyor gardiyanlara. Yani Sedat Peker nasıl VIP konutta kalabiliyor?
İşte Sedat Peker olduğu için.
Yani o bahsettiğin komisyon Sedat Peker gibi adamları görmüyor mu? Mesela Mehmet Ağar geçen
Mehmet
senelerde
Ağar.
Kaldı. Adamın koğuşunda koşu bandı vardı. Richard biliyor musun?
Münevver'i hatırlarsınız. Garipoğlu. Cem,
evet.
Garipoğlu'nun
Münevver
tabii,
Karabulut.
Ah Karabulut aynen. Cem Garipoğlu'nun da tabii cezaevinde birazcık daha farklı koşullarda kaldığını duymuştum ben.
Yine öyle süit konut mu
suite
diyelim?
Suite tarzı yerlerde evet kalabiliyorlar. Ya bu biraz işte ülkedeki...
Bağış mı yapılıyor
yani,
cezaevine?
Evet. Cezaevine bağış yapılıyor. Oradaki memurlara yapılıyordur. Yani ben hani özel olarak şey için diyemem. Cezaevinde işler böyle dönüyor.
Siz
ama tahminde bulunuyorum.
Bizi de alırlarsa görürsünüz.
Evet.
<konuşun.
gülüyor> Herhalde ben artık temiz çamaşır falan diyeceğim.
Allah korusun. O zaman hemen konuyu Numan abiye bağlayalım. Pembe odalar varmış Esra.
Pembe oda. Hangisi
sen bilmiyor musun?
Hayır bilmiyorum. Neydi o?
Sen bilmiyorsun, ben biliyorum. Nasıl oluyor? Cezaevlerinde pembe odalar varmış.
En son ben pembe taksi görmüştüm.
Eşleriyle görüşme. Ona pembe oda denmiyor muydu?
Pembe oda denmiyordur muhtemelen. Ona muhtemelen işte gazetecinin biri öyle bir isim takıvermiştir.
Tamam. Eşlerin buluştuğu bir oda.
Evet vardır. Normaldir.
Normal. Her cezaevinde var mı biliyor musun?
Her kişinin öyle bir hakkı var mı?
Başvurup koşulları yerine getirirse, bir disiplin suçu vesaire işlemezse evet, yani bu cezaevi yönetimine başvuruda bulunursun. Şöyle işte bir eşim var, açık görüşlerde görüşebiliyoruz, şöyle bir işte yönetmelik çıktı vesaire, bu haktan ben faydalanmak istiyorum
diye.
Peki bu diye.
Suç
bu tamamen...
ceza mı mükafat mı?
Bence ceza da değil, mükafat da değil. Yani bir insanın cezaevinde yatması onun bütün insan haklarından mahrum kalmasını gerektirmiyor doğal olarak. Bazı insan haklarından faydalanması için eğer idari bir düzenleme yaptıysa, cezaevi yönetimi de uygun bulursa bunu tabii ki faydalanabilir.
Bence bu suçluya göre değişmeli. Herkese göre değil de suçluya göre değişmeli.
İşte onun da yargılama merceği biz değiliz. Onu herhalde işte düzgün bir cezaevi yönetimi olsaydı, bir ceza tretmanı olmuş olsaydı eğer, işte sosyal uzmanlar var cezaevlerinde, psikologlar var. Hani onun uygun olup olmadığını o kişiler değerlendirirdi ama bu değerlendirme ne kadar sağlıklı yapılıyor? Ondan tabii ki ben çok emin olamıyorum.
Hadi bir şarkı çalalım. Biraz havayı dağıtalım.
Evet. Çok sıkıcı olduk değil
çok
mi?
Çok sıkıcı değil. Hayır, sadece bir 20 dakika olmuş. Biraz renklendirelim istiyorum.
Oo, 20 dakika mı olmuş?
Evet, 20 dakika.
Abi, süper konuşmuşsun.
Levent Yüksel'den Zalim çalıyoruz efendim. Evet. Bu şarkıyı Esra seçti. Umarım beğenirsiniz.
Senin Allah'ın yok mu?
Klibini hatırlıyor musunuz?
Hatırlamaz olur muyum?
Levent Yüksel'in mavi fanilasıyla.
beyaz fanilası.
Kamyonun markasını biliyor musun Richard?
Yok bilmiyorum.
Bilmiyor musun? Kırmızı meşhur kamyon.
Güzel.
Hadi bakalım. Meşhur. Hadi bakalım dinleyelim.
Radarlar açık.
Düşmanlarım izzette ve hey kara vicdanlı yar yağdı saçlarıma genç yaşımda lapa lapa kazanim. Senin Allah'ın yok.
Çok güzel şarkıydı.
Ne dinledik Richard?
Levent Yüksel, Zalim.
Zalim.
Evet. Esra, dedektiflik yapıyor musun?
Hayır, tabii ki yapmıyorum.
Yani aldığın şey davalardan dolayı.
Hayır, dedektiflik yapmıyorum.
Hani mesela bir firma işte naylon fatura kullanmış. Hı-hı. Hani o firma gerçek mi, böyle bir şey var mı diye gidip mekanına falan bakıyor mu?
Yani tabii ki onu bizzat ben yapmıyorum. Müvekkilden rica ediyorum. Bu gibi meseleleri araştırması için. O da sağlıklı bir araştırma ya kendi yapar ya birilerini araştırttırır. Ha. O şekilde devam edilebilir.
Yani sen yalnızca hukuki şeyine bakıyorsun.
Gayet tabii.
Esra, ben bir de şeyi merak ediyorum. Bu iş adamları eşlerinden boşanıyorlar ya. Mesela bugünkü...
Boşanamıyorlar çoğu zaman.
Yok, bugünkü magazin programında gördüm. Cem Yılmaz işte bu eşinden ayrılırken Şişli'den bir ev vermiş, Levent'ten bir ev vermiş, bir tane araba vermiş, bilmem çocuğuna ayda 30 bin liralık nafaka. Allah'ım, yani Allah. Paraları duyunca
Cem Yılmaz bekar mı?
Şu an bekar, evet.
Benim nedeni
yani böyle rakamlar hakikaten oluyor mu, veriliyor mu? Yani tabii. Neye göre tespit ediliyor?
Neye göre tespit ediliyor? Gelir. Tarafların gelir durumuna göre. Yani öyle, mal varlığı durumu.
Ne kadarını vermek zorunda?
Ben geçen gün sana bir şey sordum. Yoksulluk nafakası mıydı? Hatırlıyor
evet.
musun?
Herhalde öyleydi.
Ne kadar bu? O da mı kişiye
tabii
göre
ki
değişiyor?
O da kişiye göre değişiyor. Ha.
Hani bu futbolcu Caner var ya.
Evet.
Caner Erkin. Eşinden ayrılınca işte yoksulluk nafakasına şey karar verilmiş.
Az yani önce şöyle bir şey var. Orada tabii biraz isim yanıltıcı anladığım kadarıyla. Yoksulluk nafakası deyince bir insanın yoksul olmaması için gereken
evet.
meblağ olmalı gibi bir işte 2000-3000 neyse falan gibi bir rakam geliyor insanın aklına. Ama bu da tabii gene insanın sosyal statüsüyle ilgili bir şey. Mesela işte Caner Erkin'in sosyal statüleri. evlilik nedeniyle içinde bulundukları konum başka olduğu için mahkeme sosyal durum araştırması denilen bir şey yapıyor.
Yani gelirin ne kadarını eşine veriyor?
Gelirin ne kadarı diye bir şey yok. Şuna bakıyor. Evliliğin sona ermesi nedeniyle işte kusursuz olan tarafın yoksun kaldığı maddi zarara hükmediyor hakim orada. Yani işte bu insanların nasıl söyleyeyim aylık gelirleri işte 1 trilyon liraysa şimdiye kadar o evlilik nedeniyle atıyorum Asena Erkin işte 1 trilyonluk bir gelir dairesinde hayatını devam ettirdi. Onu adil bir biçimde devam ettirecek kadar bir rakama hükmediyor yine. Ha,
mesela işte spor salonuna veriyor işte 100 bin lira. Mesela, şuna veriyor onun diyor, gibi, şu kadar, aynen. Kirası bu kadar.
Belki çünkü... siz aslında başınıza gelmiş olabilir. Yani şeylerden, etrafınızdaki insanlardan şöyle oluyor başınıza genelde. Eve olabilir. Bir polis geliyor işte ya da evet, bir tanıdığınızın. Evet, hani sosyal durum araştırması diyorlar ona. Bir kağıtta sorular yazar işte ne işte çalışırsın, ne iş yaparsın, kaç para kazanırsın, kira gelirin var mı, üstüne kayıtlı tapu kaydı vesaire var mı diye öyle bir kabaca senin maddi durumunu anlamak için bir araştırma yapar zabıta. Mahkemede bu rakamlara hükmederken onlara dikkat eder. Tabii ki ünlü insanlarınki de daha farklı oluyor.
Peki çocukları yoksa iki eş arasında atıyorum 4 sene evli kalmışlar 6 sene. Çocuk olmadığı takdirde de tazminat, nafaka ne gibi durumlarda olabiliyor?
Kusura göre değişiyor burada. Yani evlilik aslında bir anlamda bir söz. Sen kanunun önünde bir söz vermiş oluyorsun. O sözü yerine getirmemekte eğer sen kusurluysan tazminatlara da mecbur kalıyorsun. Bunu hukuk öyle değerlendiriyor. Gene de eğer kusurluysan eşine kadın ol, erkek ol fark etmiyor. Tazminat ödemek durumunda kalıyorsun. Çocuk ayrı bir konu. Çocukta nafaka ödüyorsun.
Peki. Benim çevremde hep şöyle şeyler duydum yakın çevremde. Aman boşanayım da işte nafaka, tazminat hiçbir şey istemiyorum diyen çiftlerde düşün, gördüm işte maalesef.
Evliliklerinin içinde bulunduğu hayal etmemiz gerekiyor durumu. Başka bir şey gelmiyor aklıma.
Peki bir de şöyle bir durumları da duydum ben. İşte çocukları var. 2 tane çocukları. Ayrılıyorlar. Adam işte aylık mahkemenin karar verdiği işte nafakayı ödemiyor gününde. Hı hı. İşte atıyorum 10 gün 15 gün sonra yatırıyor. O yatırdığı ücret...
Hiç yatırdığı ödemiyor. Bunun bir yaptırımı var mı?
Yatırdığı tamam. Ücretin işte bilmem ne kadarı faize gidiyor. Hı-hı. O 500 lira oluyor işte geç yattığı için 300 liraya kadar düşüyor. Yani bunların hiçbir şeyi
bunların
yok mu?
Bunların hepsinin faizini yürütmesi, icra takibini yaptırması, işte efendim haciz filan uygulaması gerekiyor. Nafaka alacaklısı olan tarafın. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? İşte
bu da eşinde. Artı bir masraf gerektiriyor
artı
ama.
Bir masraf gerektiriyor.
Artı bir avukat masrafı, mahkeme
bu,
masrafı.
Sizin aslında etrafınızda duyduğunuz şeyler evet. Bunlar. Hani nafakalar verilmiyor, alınmıyor. Daha evet. Mesela daha uçlarda bir boyut olan çocukların teslim edilmesi konusu var.
Evet onlar da çok
taraflar
çirkin.
Taraflar mesela ayrılıyorlar. Evet. Mahkeme çocuğun taraflardan birinde kalmasına karar veriyor ama öbüründe. Bunu icra mahkemesi, icra dairesi kanalıyla yani polisle, icra memuruyla gidip çocuğu alman gerekiyor. Ben yıllar önce staj yaparken bana bir çocuk teslimi işi vermişti. Beraber çalıştığımız
çok olarak. Acı bir şey o da.
Çok
ya.
Acı bir şey. Aslında çok ilginç. Hani ben de işte şöyle demişti bana işte kadın balerin. Tamam mı? İşte şöyle böyle villada oturuyorlar bilmem ne asla hani kötü bir şey olmayacak gibisinden bir teminat vermişti bana. Sanırım biraz içimi rahatlatmaya çalışıyordu. Hı hı. Ben de icra müdürüne de öyle dedim ya hiç sorun olmayacak gideceğiz çocuğu alıp geleceğiz sadece işte bunun kültür derneği bilmem ne vakfının başında filan kadın balerin ama orada çıkan olayı ben sana anlatamam yani balerin kadın. Odaları kapattı.
Çocuğu babasına göstermek istemiyor. Aynen çocuk öyle. Kaç yaşlarında?
Çocuk 2-2,5 yaşlarında masum bir kız çocuğuydu.
Richard sözünü kestim Esra. Dilin kanıyor mu bilmiyorum. Tony abi esprisi yaptın da. Sen hani aramızda evli olan tek insan sensin. yok hayır gömme değil. Sadece şunu sormak istiyorum. Yani bir insanla yola çıkıyorsun ve hani işler yolunda gitmiyor. Ta ki o balerin kadının yaptığı gibi işte çocuğunu saklıyorsun, babasına göstermiyorsun. Halbuki o çocuk işte babasının bir parçası. Yani Allah korusun öyle bir şey de kendin düşünebiliyor musun? Yani kulağa çok kötü geliyor değil mi?
Ya tabii kötü geliyor ilk önce. Hani iyi insan olmak çok kolay. Tamam. İyi, böyle çevrendeki insanlara iyi davranırsın, iyi olursun. Önemli olan adil insan olman. Yani o çocuğun sana, senin o çocuğa ne kadar ihtiyacın varsa karşındakinin de o kadar ihtiyacı vardır. Öyle düşün. Yani sana yapılmamasını istemediğin bir şeyi karşındaki insana yapmayacaksın.
Bence biraz da kadınlar bu şeyi kullanıyorlar, çocuğunu göstermeme durumunu. Yani daha duygusal bakıp bir kuyruk acısı oluyor. Hani karşısındaki eski eşini kendince cezalandırmaya evet, çalışıyor.
Doğru. Yani evet, bu da çok kulağa hoş hani gelmeyen bir şey ama. Hani evliliklerde
diyorlar ya, çocuklar arada kalıyor.
Evet.
Harbiden de arada kalıyor yani.
Doğru, çok ama yazık. Gökcan, pardon, Barbara da bu noktada çok haklı. Gerçekten de bazen çocukları koz olarak kullanma gibi durumların olduğunu ben de kulak misafiri oldum. Çünkü şöyle oluyor. Zaten kadının elinde başka bir şey olmuyor bazen. Yani onlar farklı psikolojik dinamikler gerektiren şeyler. Hani çok yargılayıcı olmamamız gerekiyor bu noktada da. Çünkü boşanma gerçekten çok psikolojik bir şey. Benim aslında boşanma davası almayı tercih etmememin nedenlerinden biri de o. Gerçekten de bazen insanlara psikolog gibi davranmak zorunda kalıyorsun. O da tabii pek hani ama hukukçuluk nosyonu açısından uygun bir şey değil.
Arkadaşların vardır herhalde bu tür davalara. Değişik bir hikayen var mı? Hani aklına gelen, hani bu tür davalara bakıp da kadın işte avukat arkadaşına gelmişti, işte mutlaka boşanacağım demiştir ama atıyorum 2-3 ay sonra hani fikri değişmiştir. Hani bu
ya
tip
o
şeylerde
kadar çok şey duyuyoruz ki Gökcan, bir sürü şey var yani barışmalar da oluyor bazen. Hı-hı. Bazen çok çekişmeli başlayan davalar şeyle bitebiliyor, işte para pul noktasında anlaşarak bitebiliyor. Ben şöyle bir şey duymuştum, bir Hollywood yıldızı ama kimdi, ah tam hatırlayamıyorum, bak keşke baksaydım buna, şey demişti,
şarkı arasına bakarız.
Tamam bakalım. Şey demiş, bir insanı boşanma bitinceye kadar asla tam olarak tanıyamazsın.
Çok doğru.
Şey gibi.
Çok doğru.
Hani delikanlı vedada belli olur.
Gibi belki evet.
Ya mesela hani ünlü olan insanları hani gazetelerden görürüz ama yakın çevremizden bakarsak hani mutlaka hepimizin çevresinde vardır boşanmış insanlar. Kimisi gerçekten ikinci, üçüncü kişilerle asla paylaşmıyor özelini. Hani ben ayrıldım diyor, anlaşamadık diyor. Halbuki başka nedenler de olabiliyor. O çok bana çok şey geliyor, insani geliyor. Çok doğru kişi demek ki hani bunu ağzında sakız etmiyor.
Hı hı, doğru, bence de öyle olması gerekiyor. Ama işte bazen iş yargılamaya döküldüğü zaman bizim mahrem dediğimiz, işte aile sırrı dediğimiz hı hı. şeylerin çoğu elbette ki mahkeme dosyasına yansımak durumunda. O zaman da böyle bir mahremiyet sınırı ihlal olmuş oluyor.
Peki şöyle bir şey oluyor mu? Yani mutlaka duymuşsundur. İki taraf da boşanmak istiyor ama işte maddi koşullar nedeniyle beklentilerini alamıyor. İşte belki bir taraf karşı tarafın beklentisini yerine getiremiyor. Kağıt üzerinde evli kalıyorlar.
Kağıt üzerinde evli kalıyorlar.
O nasıl yani, atıyorum 5 sene daha bu şekilde yürüyüp sonra hani
şöyle,
nikah düşebiliyor mu?
Hayır, nikah kendiliğinden düşmüyor. Tabii bu insanların da sonsuza kadar kağıt üzerinde bir evliliği yürütmeleri beklenemez. Onun da bir usulü var. Usulü dairesinde eğer işlemi gerçekleştirebilirlerse 3 yılın sonunda fiili ayrılık denilen nedenden boşanabiliyorlar ama ilk açtıkları boşanma davasının reddedilmiş olması lazım. Yani hiç dava açmadan ben sadece evimi ayırıp başka bir yerde yaşayıp işte 3 sene 5 sene sonra eşimden ayrılmayı beklememem gerekiyor. Bir dava açacağım, boşanamama durumu gerçekleşmiş olacak, o dava reddedilmiş olacak ya da dediğim gibi işte maddi sebeplerden anlaşamamış olacağım. O dava boşanmamayla sonuçlanan dava bittikten sonra 3 yıl boyunca eşimle bir araya gelmemem halinde mahkeme yeniden yargılama yapıyor ve işte kim kusurlu, kim haklı, kim haksız, kim tazminat istiyor ona bakmadan sadece fiilen bu kişiler bir araya gelmişler mi gelmemişler mi ona bakıyor ve işte tarafları ayırıyor.
Sen ağırlıklı olarak iş mahkeme
iş davalarına
bakıyorsun.
Bir de boşanmalarda vergi davalarına bir şey var hani. Kağıt üstünde evli olmayıp da birlikte yaşayan insanlar var. Hani mesela işte babasının maaşını almak için.
Değil mi? Evet, bizim ülkemizde o da yani, çok.
Bir de ben
ben de çok okuyorum o haberleri. Annesinin kılığına girip işte maaş alanlar. Aslında SGK onları takip ediyor. Suç. Tabii.
Ben şeye de çok inanıyorum. Herkesin bir yakın çevresinde bir boşanma hikayesi olduğu için, bu davaların ne kadar zor olduğunu bildiği için insanlar biraz da bu aile kurmadan uzaklaştırdığına inanıyorum.
Ya evet,
ya çünkü günümüzde çok fazla çok arttı.
Çok farklı, aynen.
Yani hiçbirimizin annesi babası hani yani birkaç kuşak önce böyle bir şey yokken artık çok gittikçe arttığı için bence de insanlar aile kurmaktan çekiniyor, o topa girmiyor.
Belki evet, boşanmalar da zor artık, dediğin gibi evlilikleri yürütmek de zor ama sanki bir devam eden kuşakta bir evliliğe daha böyle bir sıcak yaklaşma durumu var gibi ya. Şu anda üniversitede olan kuşaklarda falan hemen bir evlenme eğilimi ben görüyor gibiyim, bilmiyorum.
Bence o hayata atıldıktan sonra biraz daha geri çekiyorlar. Sizin dikkatinizi çekmedi mi? Son zamanlarda kedisiyle, köpeğiyle yaşayan insanlar arttı. Artık ailenin kurma biraz daha zorlaştı.
Neden yüzünüz Richard Bey acaba?
Ya ben bu yüzden çok
kediden bahsedelim. Neyden bahsedelim? Hangisinden devam edelim?
Gökçe'nin sorusuna cevap ver, ondan sonra kediden.
Ya ben öyle düşünüyorum açıkçası. Çünkü mesela Nişantaşı'nda oturan bir arkadaşım var. Bir gün onda kaldım. Sabah çok erken saatte uyandım. Hafta içiydi. Dikkatimi şey çekti. Hiç okul servisi yok dedim. Barbara dedi, çünkü burada dedi hep bekarlar yaşıyor. Burada okul servisi niye olsun ki dedi. Ha. Gerçekten öyle. Köpeğini alan dışarıya çıkmış. Köpeğini gezdiriyor. Hayır yani gerçekten öyle bir nesil var.
Evet,
bu gittikçe de artıyor.
Olabilir. Tabii galiba insanlar artık bağ kurmakta biraz zorlanıyorlar gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Onun nedenleri galiba bizim tam olarak hakkıyla tartışabileceğimiz bir şey değil ama evet, öyle bir eğilim.
Peki doğru. Sen davalarına bakarken hiç böyle kavga arasında kaldın mı? Ya da işte yalan söylemek zorunda kaldın mı müvekkilini korurken?
Evet, yine ben bir boşanma davasında bir kavga arasında kaldım.
Ne hissediyorsun?
Ya diyor, yani şey
staj zamanında değil mi?
Evet, çok daha stajım yani stajım yeni bitmişti. Staj yaparken böyle aldığımız bir davaydı, beraber çalıştığımız avukatla. Hiç unutmam. Küçükçekmece Adliyesi'nde görülüyordu. Böyle kendini şeyde gibi hissediyorsun. Böyle bir film karesinde, hani çok olur ya filmlerde böyle bir işte kavga, adliyede kavga çıkar vesaire. Öyle bir şeydeymişsin gibi ama sonra işte polis geliyor. Adliyenin zaten görevli polisi var. Sus falan diyorlar. Çok denk gelebilirsin.
Yani şöyle bir şey hiç dedin mi?
Aslında eksik olmayan bir şey.
Ya aslında karşı tarafta haklıymış yani. Ya empati kuruyor musun o sırada?
Şimdi ona şöyle yaklaşmak lazım. Herkesin savunulma hakkı var.
Evet.
Tabii ki empati kuruyorsun ama aslında senin asıl işin empati kurmak değil. Yargılamak da değil. Doğru hı-hı söylüyor, yalan söylüyor, haklı, haksız. Sen bir anlamda bir doktor gibi işte müvekkilinin çıkarlarını korumakla mükellefsin. Sen orada yargılama merceği değilsin.
Ama yanlış bakıyorsun o şeye.
Hayır. Hayır. Bu işin şeyi bu.
Bence avukatlar adil olmalı.
Yani senin kırmızı çizgilerin olabilir. Mesela ben işte cinsel taciz davaları, işte ceza avukatı zaten değilim ama gelse bile, hani çok büyük paralar da teklif etseler, uyuşturucu davaları vesaire, öyle davaları almamayı tercih ediyorum. Ama senin adil olmak birinci görevin değil. Senin görevin temsil ettiğin kişiyi layıkıyla savunmak. Yani bak, bunu şöyle bakmak
şimdi
lazım.
Esra,
bak şimdi şöyle düşünmek gerekiyor bunu. Hayatta insanın başına her zaman her şey gelebilir.
Evet, büyük konuşmamak lazım.
Mesela hepimizin belki çok steril hayatları var. İşte yarın bir gün bir kavgaya karışmayacağımızı düşünüyoruz. İşte bir yaralamanın faili olmayacağımızı düşünüyoruz vesaire ama çok çok ilginç şeyler oluyor. Hiç insanın aklına gelmeyen, aklına gelmeyecek şeyler başına
kesinlikle
gelebiliyor.
Kesinlikle katılıyorum.
Ünlüler
sana.
Ünlüler var işte, en basitinden hani yaralamanın, işte uyuşturucunun vesairenin faili olan, işte hapislerde yatan ünlüleri biliyoruz. O yüzden savunulma hakkı kutsal. Bunu böyle değerlendirmek lazım.
Tamam, sana sen şimdi hukuk çerçevesinden bak, bakıyorsun ama onun bir de adalet yönü var.
Adalet
şimdi
yönü diyelim ki benimle ilgili
sen,
değil. Adalet
sen ceza şeylerine bakmıyorsun. Sen ceza olaylarına bakmıyorsun. Tamam mı? Diyelim ki adamın bir tanesi bu devleti milyonlarca lira zarara uğratmış, vergi kaçırmış,
aha,
bilmem ne
evet,
yapmış.
Evet, yapmış. Ha,
geldi seni buldu, dedi ki Esra Öztürk, işte avukat Esra Öztürk, benim böyle böyle bir davam var, bunda beni savunur musun? Sen onu savunuyor musun?
Evet, savunuyorum. Tam da aslında üstüne parmak bastım. Ben vergi davalarına özellikle bakıyorum. idarenin, işte devletin taraf olduğu davalar bunlar. Ben aslında şöyle bakmıyorum.
Yani devletin karşını alıyorsun.
Vergi dediğimiz şey, evet. Mesela işte bir işlemle ilgili vergi dairesi müdürüyle bir toplantı ayarlıyorsun, konuşuyorsun. Sen de işte bu bahsettiğimiz problem mükellefin vekili olmuş ol. Adam sana hemen şu modda yaklaşıyor. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı bu vergilerde, işte şu kadar da zarara da uğra. Aslında onun düşündüğü şey de tüyü bitmemiş yetimin hakkı vesaire değil. Vergi dairelerinin de tıpkı aslında normal özel sektörde olduğu gibi, işte nasıl anlatabiliriz bunu? Belki ciro diyebiliriz. Hani ciroları var, hedefleri var. Vergi tahsilatında belli amaçlara ulaşmak zorundalar. Bunlara bakıyor yani. Bir de diyorum ya, onun yargılama merceği biz değiliz. Biz şimdi işte bir vergi alacağıyla ilgili işte işlemi durduruyoruz. Belki devletin kasasına girecek milyonlarca dolara engel olmuş oluyoruz. Ama zaten devlet birçok zamanda işte yandaş diye tabir edilen kimselere hiç vergi bile tahakkuk ettirmiyor.
Adaletsizlik orada
başlıyor. Aynen öyle. Bir de sen hiç olmayacak bir şeyi yapmıyorsun. Eğer bir elinde bir done varsa, hukuk sınırları içerisinde bir usulsüzlük varsa, adaletsizlik varsa, yanlış yorum varsa oradan hareket ediyorsun ve engel oluyorsun.
Peki şimdi devleti karşına aldığın zaman sen avukat olarak, devlet senin üstüne geliyor mu? Geliyor. Sana zorluk çıkartıyor.
Çıkarıyor, bunu yapıyor. Bu
trafik cezaları ondan sonra.
Evet, aynen öyle. Yani gene problemli mükellefle ilgili yüklü bir meblağla bir davayı kazandığımızda benim ofisimi aradılar. Hiç alakasız yani. Vergi dairesinden bilmem kim, işte şöyle bir trafik cezanız varmış, bilmem ne KDV'si varmış filan diye. Çok şaşırdım. Aslında tabii orada seni tazik etmek istiyor bir anlamda. Bak sen bu davayı kazandın ama
biz seni ayağını denk al.
Evet, sen de bolsa pişiririz. Dikkat etmelisin diyor.
Peki bunu şikayet edeceğin bir şey var mı? Mertebe var mı?
Yok, hayır. Çünkü resmi bir işlem yapmadı zaten. Resmi bir işlem yapmış olsaydı, o işlemde usulsüz olmuş olsaydı, ben o işlemi usulsüz diye dava ederdim.
Hayır, yani sonuçta seni tehdit ediyor orada.
Ama işte bu usulü dairesinde bir tehdit. Yani anlatabiliyor muyum?
Telefonu diye bir
ben hukuki diyemeyiz ama sadece bir telefon, yani vergi dairesinden bana telefon ettiler diye bir iddia ile ortaya düşmem tabii ki komik olur. Ama hani yanlış bir işlem yapsa, İşte vadesi gelmemiş bir borcumu tahsil etmeye falan çalışsa, ben yine onunla ilgili işlemimi yaparım.
Anladım.
Bu işte biraz hani trafik polislerinin karakolda, işte trafikte ya da sağda solda denk geldiğimiz insanların bize biraz şey yapmalarına benziyor. Nasıl denir ona?
Kafa tutmalarına benziyor.
Kafa tutma değil de hani ayağını denk al demeye çalışmalarına benziyor. Evet, ona benziyor.
Richard, sen dolusun galiba bu konuda.
Yok.
Ya, sordukça sordun.
Söylüyorum işte.
Peki.
Evet. Hadi bir şarkı daha.
Bir şarkı dinleyelim. Fikret Kuzulok'tan Hamak'ta. Hadi bakalım.
Gölgesine serilmiş bir efil rüzgar, ne düşteyim ne yatakta, sağını soluna koymuş da unutmuş, yaşımı geriye doğru saymaktayım, hamaktayım. Zamanı okşar, o kendini bende bulur, soyunur, koynumda uyur, yaşımı geriye doğru saymaktayım, hamaktayım. Aşklarım, tutkularım, yasaklarım, da başak unutulmuş çocuklarım. Anlatılır gibi değil anladıklarım. Yaşımı geriye doğru saymaktayım.
Şimdi bizden farklı bir durumum var. Sen hem Bafa'ya katıldın hem Sakız'a katıldın.
Evet, doğru.
İki geziyi de değerlendirebilir misin? Sakız volüm 4'teydin.
Evet.
Bir de Bafa 3 mü?
2 galiba. 1. Hayır, 1 miydi?
1 değildi ya.
1'de tanıştık biz Aysu'yla.
Evet, senle Sakız'da tanıştık, Richard'la Bafa'da, ama Bafa 1 miydi, 2 miydi ondan emin olamadım. Bir.
Peki iki geziyi de değerlendirebilir misin?
Değerlendirebilirim. Çok kısa, ikisi de çok güzeldi, şahaneydi. Herkese gitmelerini öneriyorum. Gerçekten çok farklı bir arkadaşlık ortamı var. Turla gittikleri ya da işte kendi başlarına gittikleri herhangi bir geziye benzemiyor. Çok böyle bir aile arkadaşlık ortamı var. Bence insanlar mutlaka gitmeliler Tony ile Ayça ile seyahatlere. Ben çok eğlendim. Çok güzel dostluklar kurdum. Örnekte görüldüğü gibi.
Sen Sakız Volüm 4'e kardeşinle katılmıştın.
Evet, Sema.
Peki hiç içinden böyle bir acaba nasıl tiplerle karşılaşacağım diye öyle bir korkun, çekincen oldu mu?
Yok, olmadı aslında.
Benim
pek.
Oldu.
Oldu
benim
mu senin?
Bafa da benim oldu. Zaten Esra'yı ilk tanıdım, avukat dediler. En sevdiğim meslektir zaten. Ama avukat 1, galeri 2.
Aha, ikisini bir mi tuttun şimdi?
Öyle, ama bak avukatlarla galericiler de aynıdır, tamam mı?
No, bak, kabul edemeyeceğim.
Nasıl kabul edemeyeceğiz?
Galericiler dediğin şu oto alım satın yapanlar.
Çok ayıp ediyorsun.
İkinci al takas olur. Yerinde ve değerinde alınır.
Abi bu araba sıfır. Hiç şeyi yok. Çatması çukması yok.
Silin burayı. Hayır, mümkün değil. Kabul
ama ayıp ettin. Ama tanıdıktan sonra vallahi Esra'nın öyle bir insan olmadığını.
Siz zaten...
Anladım.
İkiniz de Malatyalısınız.
Evet, doğru. Hemşerilik de var bizde.
Evet.
Sen doğma büyüme Malatyalı mısın?
Ya ben biraz... melez mi? Hibrit mi demeliyiz? anne tarafım Karadenizli, baba tarafım Malatyalı. Öyle bir hibrit durum.
Senin de Malatya'da yaşıyordu.
Evet,
ailem. Senin öyle bir durumun
yaşıyordu.
Var mı Richard? Sen anne baba tarafı Malatyalı mı yoksa karışık mı?
Hepsi aynı.
Benim de öyle ya. Ben şeye çok
benim
özeniyorum.
Benim annemle babam zaten akraba.
Sen Konyalıydın değil mi?
Evet, ben şeye çok özeniyorum. Kimi insan diyor ya işte bizde bir Bulgar göçmenliği var falan. Benim maalesef öyle bir şeyim benim söz de konusu değil. Yani anne tarafı da baba tarafı da halüs mulüs
Konya. Akrabalık var mı anneyle babam?
Yok. Yok kesin.
Benim bir akraba işte karı kocalar. Karı kocadan dolayı akraba.
Hadi hep beraber gidelim.
Felaket kötüydü ya.
Ya sus, kafanı tam aydıracağım şimdi.
Peki Esra, Sakız'a dönecek olursak, Sakız'da volüm 4 diğer volümlere göre baya bir efsane oldu.
Ya tabii herkes
anlata bitiremedi Ayça'yla Tony.
Kendi volümünün çok şahane olduğunu düşünüyor. Ben diğerlerini bilmediğim için, ama çok güzel zaman geçirdim. Sen de zaten volüm 4'teydin.
Evet.
çok güzel bir tatildi benim için. Yine olsa yine yaparım. Öyle söyleyeyim.
Sana da şey oluyor mu? Ben bu Bafa'ya katıldım ya yalnız. Hani geldim böyle bir ay kendime gelemedim. Tamam mı lan dedim. Hani bu mudur ya sonuçta hayat? Hani eve git, işe gel, işe gel. Orada ne güzel eğlendik.
Tabii ne ama güzel her tatil dönüşünde tanıştık. İnsanın başına
öyle
gelir
ya. Öyle bir şeye düşüş yaşıyorsun
tabii,
değil mi?
Tabii ama her tatil dönüşünde o olur.
Bir şimdi, mutsuzluk bir, oluyor bir, değil mi? Bir
külpünine dönüyorsun. Of, o biraz sıkıcı tabii evet. Doğal olarak.
Ayça ile Tony dönmüyorlar ama ne güzel değil mi? Onlar sürekli bir yere gidiyorlar.
O burukluk var ya insan içindeki o burukluk tatlı bir burukluk.
Bence hiç tatlı değil yani.
Yok öyle.
Peki Esra, kardeşinden biraz bahsedecek olursak Sema'yı tanıdım ben. Sen Richard tanıştın mı Sema'yla?
BKM'de tanıştık biz Sema'yla.
Evet, oraya da gelmişti. Kardeşin neler yapıyor?
Aklıma şey geldi. Sema'ya kızım bir tanesi gitmiş demişti ya. Sustum. Tamam söylemiyorum.
Hayır.
Sema mimar mıydı?
Mimardı.
Hemen mimar. Ben konuyu değiştireyim. Anlamadım ama.
Anlatırım sana.
Sakıncalı mezunlara girildi anladığım kadarıyla. Aranızda kaç yaş var Sema'yla?
Sema'yla benim aramda 4 yaş var.
Benziyorsunuz da birbirinize.
Benziyoruz evet. Saçlarımız bilen galiba biraz benziyor.
Ben Sakız Volume 4'e katıldım. Richard. Şimdi herkes kıvırcık saçlı. İşte... Esra ile Sema öyle. İşte
Bafa'da da biraz öyleydi.
Bafa'da da öyleydi.
Evet Bafa'da da öyleydi.
Herkes.
Nurşin, sen, Ümit.
Ümit.
Ümit Çelik.
Mimi.
Mimi. Pırtık.
Başta pırtık.
Hepsi kıvırcıklı.
Herkes kıvırcık. Ya ben böyle bir şey oldum. Hangisi Esra'ydı? Esra kıvırcık saçlıydı ama öbür taraftan dönüyorum. Ümmü de kıvırcık saçlı falan diyorum böyle. Gizem tabii, diye bir arkadaş vardı. O da kıvırcık saçlıydı diye hatırlıyorum.
Gizem düz saçlıydı galiba.
Öyle mi?
Ya.
Yani böyle bir 5-6 tane kızla tanıştım aynı anda. Uf, hangisi Esra'ydı ya falan oldum böyle. Zaten tam böyle insanların isimlerini öğrendik.
Evet,
gezi bitti.
İsimlerini, huylarını, suyunu biraz bitiriyorsun, tanıyorsun. Bitiriyorsun diyorum. Neden bitiriyorsun dedim çünkü.
Kurabiye
sevgili Richard tamamıyla kurabiye tabağını boşaltmış onu
kurabiye
görünce.
Kurabiye canavarı gibi oldu.
Abi Richard. Çok güzel olmuş.
Afiyet
abi,
olsun.
Ellerine sağlık.
Kalırsa yersin diye şaka yaptın zannediyorum.
Ciddi gayet misin? Ciddiydim ben.
Lakaytlıya bakar mısın? Elinde kurabiyeler yayın yapıyor bir taraftan.
Tabağı alıyorum diyor ki birkaç tane de bana bırak diyor. Ben de yiyeceğim diyor.
Peki Esra.
Kalırsa yersin dedim.
Bu sene tatil planların arasında Tony'lerle geziye gitme gibi bir şeyin var mı?
Tabii
düşüncen
var,
var mı? Yani Sakız olsa Sakız'a gezi düzenleseler yine de katılır mısın?
Sakız'ı biliyorum artık. Belki başka bir ada filan düşünebilirler. Orada bir sürü ada var. Midilli var, işte Samos var, Mykonos var, bir sürü o ada var. Belki onları düşünüyorlar mı bilmiyorum. Sanki başka bir ada olsa daha böyle bir uça uça giderim gibi geliyor bana.
Yani Radyo Karavan'ın gezilerine katıldım diyorsun. Yine katılmaya devam
tabii,
ederim diyorsun.
Aynen öyle. İlk
kesinlikle ben de öyle düşünüyorum.
Kesinlikle giderim.
Karavan kafası farklı bir kafa ama.
İşte diyorum ya herkes makara için geliyor oraya.
Makara için geliyor. Bir de Ayça hep diyor ya gerçekten ön yargılarını bir kenarda bırakıyorsun.
Bırakamayan belki birkaç arkadaş da olmuştu ama hatırlarsan.
Var maalesef ama onlar tabii
isimlerini vermeyelim.
Onlar kendilerini biliyorlar.
Zaten o arkadaşların hala Radyo Karavan'ı dinlediğini ben düşünmüyorum.
Ben de düşünmüyorum.
Onlar kayboldular gittiler. Yani o arkadaşlığın dostluğun bir parçası olamayıp kayboldular gittiler.
Doğru söylüyorsun aynen.
Esra bugünkü gazeteleri okudun mu? Nurgül Yeşilçay'ın bir dizisi vardı. Orada oyuncu arkadaşı Erkan Petekkaya ile ilgili bir sorun yaşamış.
Ya evet Twitter'dan gördüm ben o haberi. Bayağı bir olay oldu Twitter'da da.
Galiba... Mobbinge maruz kalmış. Mobbing her yerde galiba ya.
Ya
İş
evet.
Yerlerinde. Ya sen de yaşıyor musun bunu?
Ben mobbing hiç yaşamadım aslına bakarsan. Mobbing tabii biraz içi boşaltılmış bir kavram şu an itibariyle. Ya da içeriği
baskı
tam olarak
yani
bilmediğimiz için öyle geliyor bize. Psikolojik baskı demek mobbing kelime anlamı itibariyle. Hani bir anlamda zorbalık diyebiliriz mobbing kelimesinin tam Türkçe karşılığı için. Bana çok fazla soru geliyor öyle işte bir iş arkadaşıyla anlaşamıyor. Hemen ben mobbinge maruz kalıyorum falan diyor. Hani ben şunu söyleyebilirim dinleyenlere. İş arkadaşınızla ya da patronunuzla her türlü anlaşmazlık eşit değildir mobbing. birazcık mobbing mesela bizim hukuk sistemimizde, kanunlarımızda olan bir kavram değil. İş hukukunda, iş kanununda yok. Ama Yargıtay kararlarında yer aldığı için bizim hukuk düzenimizde olan bir kavram.
Yurt dışında çok var galiba.
Yurt dışında çok var, aynen öyle. Ama tabii bizim artık hukuk sistemimizde de var mobbing dediğimiz şey. Psikolojik zorbalığa, baskıya maruz kalmak mobbingi oluşturuyor. Nurgül Yeşilçay da sanıyorum Erkan Petekkaya tarafından mobbinge uğratılmış.
Bu mobbing iyi bir şey mi, kötü bir şey mi?
Baskı. Kötü
bir şey.
Kötü bir şey. Peki hani şimdi mesela benim yurt dışında çalışan bir kuzenim var, tamam mı? Bu diyor ki geçen gün tatile geldi bize. Diyor ki ben diyor hayatta çalışmıyorum diyor. Yani gidiyorum diyor, elime süpürgeyi alıyorum diyor. Fabrikada orayı burayı süpürüyorum diyor. Ama diyor bana hiçbir şey diyemiyorlar diyor. Benim diyor tazminatım var. Beni işten kovmuş olsa diyor bana işte 100 bin euro, 120 bin euro para ödeyecek diyor. Hı hı. Tamam mı iş yeri? Eğer bana böyle hani bir baskı yaptığı zaman, işte oğlum işte bak buraları süpürme, git şu makinede çalış dediği zaman, ben diyorum ki bak bana mobbing uyguluyor. Hani bunu silah gibi kullanıyor.
Öyle yani yapanlar da vardır mutlaka.
Olabilir. Yani yurt dışında daha farklıdır diyorum ya, bizim mesela kanunumuzda, iş kanununda mobbing nedir, esasları nelerdir, neler mobbing sayılır, öyle bir kanun maddemiz yok. Ama Yargıtay kararlarıyla artık bizim hukuk sistemimize dahil olmuş bir şey. Sen galiba biraz işveren yaklaşımıyla yaklaştın mobbinge. Öyle evet. Bir şey sezdim, değil mi?
Evet, sen de mobbing yapıyor musun
ben
çalışanlara?
Ben mobbing hiç yapmadım. Yapmadığımı düşünüyorum en azından.
Sana uyguladılar mı?
Etmiyorum. Hiç mobbinge de maruz kalmadım aslında. Yani şirketlerde çalışırken de ya bana mobbing uygulanıyor diye gibi bir hisle karşılaşmadım. Ama şunu bilmesi gerekiyor dinleyenlerin. Mobbingin hani hukuki anlamda yaptırım görmesi için sistematik bir biçimde yapılması lazım. İstersen senden gidelim örnek olarak. Mesela çalışanlarından birini diğerleriyle eşit tutmuyorsun. Bütün angarya işleri ona veriyorsun. Mesela.
Evet, mesela.
İşte mesaiye kalınacağı zaman işte onu diğerlerinin koyayım. Çıkmasına izin veriyorsun. Sadece onun kalmasını
ya
istiyorsun.
Richard, şunu hatırla. Lisede her evet. Öğrencinin ağzında vardı. Hoca bana taktı.
Hah, bravo.
Mesela şimdi
patron bana güzel taktı diyor.
Mesela Radyo Karavan'da Ayça Şen hafiften Gökçen'e taktı gibi.
Yani. Mobbing'in işte başka boyutları.
Ama yani onun taktikleri bak fena oluyor ona göre.
Yok,
ayağına denk yaptı.
Yok bizimkisi şaka niyetinde takma da. Yani hep bir lisede vardır. Hoca bana taktı.
Doğru, liselerdeki okullardaki de aslında mobbing. Bravo.
Gerçekten öğretmenler yapıyordu aslında bunu. Yani bizim dönemimizde yapıyordu ama şu anki eğitim sisteminde yaptıklarını veya cesaret edebileceklerini ben düşünmüyorum.
Ben de pek tahmin etmiyorum.
Peki hiç sana takan çok acayip.
Kulağa kötü geliyor da.
Şey oldu mu? Öğretmenin oldu mu?
O hiç olmadı. Yani Esra
sana oldu mu üniversitede falan Esra?
Ben hiç
birkaç
maruz
tane
kalmadı.
Derste evet bir, ama hani direkt böyle sistematik bir zorbalığa maruz kalmadım. Birkaç haksızlığa uğramışımdır herkes gibi. Ama hani sistematik diyemem. Diyorum ya, mobbingi mobbing yapan şey sürekli olması.
Ya yani mesela şu an televizyonlara bak. Rütük, yani Kanal D ciddi anlamda Rütük'ten ceza yiyor. Yani bu da bir nevi mobbing. Yani dizilerinde ufak tefek ettiği hakaret, küfürü hop başka yere çekiyorlar. Bu da bir nevi mobbing oluyor. Öbür
ama
taraftan ATV hiçbir
şey
şekilde
yok.
Bak. Evet, ATV, TRT1 mesela Show TV hiçbir işte şekilde olmuyor.
Mesela filmlerde şey, dizilerde kan göstermiyorlar. Hani buğulatıyorlar falan ya.
Kan, rakı bardakları, öpüşme hiç
bir,
olmuyor.
Bir dizisi var TRT'nin, tamam mı? Kan gövdeyi
ben
götürüyor.
Ben dizi izlemiyorum. Sadece belgesel.
O belgesel izlediklerinde çiftleşme oluyor mu peki Esra?
Evet, işte kuşlar, böcekler filan kesiyorlar. Sigara içerken gösteriyorlar en son filmlerde.
Avcıyı sigara içerken.
Tamam hayatım.
Evet, bir şarkı çalalım hadi bakalım. Hangi şarkıyı çalalım? Tarkan dinleyelim mi?
Aa,
Esra,
Tarkan tabii.
Esra seçti
Tarkan.
Bunu. Kış
ben
güneşi.
Tarkan severim.
Özel bir anlamı var mı bu şarkının Esra?
Ya yok, bizim işte gençliğimizin güzel şarkılarından.
Ergenliğimizin desek
tabii,
daha doğru olur
olsun.
Değil mi? Gençlik demeyelim.
Abi kış gelmiş ya harbiden ha.
Dışarıya değil mi? Şey, bu Tarkan'ın bu şarkısında şu söz çok hoşuma gidiyor. Yanlış zaman yanlış insan.
Var mı
çok
bir
anlamlı. Anlamlı.
Böyle konuşuyorsun ama bir
ben Esra'ya soruyorum.
Çok anlamlı
buldum. Ben de sana
buldum.
Soruyorum.
Önce Esra cevaplası.
Var mı bir anı?
Benim yok, kış güneşi ile ilgili özel bir anı.
Evet Richard, anlat bakalım şu rap konserini.
Ya öyle fazla bir şey yok. Hani fazla bir hikaye yok. Gidiyorsun, işte albüm alıyorsun. Ondan sonra birkaç tane şarkı söylüyorlar çocuklar. Ama ya ben kızları götürdüm şimdi. Benim raple alakam o kadar yok ama bambaşka bir kafası var ve çok güzel sözleri var.
Ünlü biri miydi bu?
Evet. No 1, Stabil. Ondan sonra bir kişi daha vardı.
Bayağı ünlü değil mi Gökçen? Çok ünlü.
Ama bak şimdiki nesil hep bunları dinliyor. Ve sözleri çok güzel.
Bunların adları nedir No 1?
Vallahi bilmiyorum. Onlar işte böyle...
Konserine gidiyorsun, isimlerini bilmiyorsun.
İzmirli çocuklar bunlar. Tamam mı? İzmir'de çok yaygın. Bunların yani kitleleri İzmir'de.
Senin kızlar peki nereden bulmuşlar bu grubu?
Vallahi bunların Facebook grupları, YouTube'dan. Grupları var. Bilmem neleri var. YouTube'dan şarkılarını dinliyorlar. Ama gerçekten ben birkaç tanesini dinledim. Gerçekten sözleri çok güzel ya.
E ne güzel değil mi? Bak babayla kızlar aynı kuşaktan aynı insanları dinleyip sevebiliyorlar.
Ama şey dedim.
Baba yani, konsere zorla gidiyor. Konser sırasında zevk alarak dönüyor değil mi?
Ya konserden zevk aldım. Ama oradaki çocukların hallerine bakınca insan yani biraz böyle tedirgin oluyor.
Eskiden bir kafa sallama vardı. Bir Metallica falan.
Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok.
Hep denkler falan yok mu?
Dinliyorlar çocuklar. İşte sallanıyorlar. Yani eşlik ediyorlar.
Bu şarkılar oynamalık mı, halay çekmelik mi?
Valla çok ritimli şarkılar. Ondan sonra ama sözleri çok duygusal. Mesela bir tanesinde diyor ki yani bana göre şeydir, felsefik şarkıları var bu çocukların. Artık bilmiyorum diğer şey. Felsefe de bana göre doğru zamanda, doğru yerde doğru soruları sorma sanatıdır. Tamam mı? Bu şarkılarda da öyle bir sorular var ki hani bambaşka bir felsefe yapıyorlar orada. Yani bunu böyle ilk bir kere...
Konsere mi gidiyorsunuz? Felsefe kulübüne mi gidiyorsunuz?
Abi diyorum ya onların bambaşka bir kafası var. Bak bir dinle onları ama bir kere dinleyip bırakma. Aynı şarkıyı birkaç kere dinle. O şeyin içine, o parçanın içine giriyorsun. Hiç böyle şey yapmayın. Ağız muaz bükmeyin yani.
Hayır bükmüyoruz canım. Neden?
Öyle demeyin. Bak vallahi çok acayip bir kafası. Tamam. Abi 40 yaşında adam rap dinliyorum. Rap ki... En kolay şarkı söyleme...
Break dance yapıyor musun?
Ya Allah'ım sen makarasındasın olayım. Ben olayı ciddi anlatmaya çalışıyorum.
Tamam
sen
ben hala çok Levent'in
çok, çok etkilendim.
Arkamda olma yanımda ol. Arkamda yani olursan ben... tehlikeli olarsın.
Burayı silin. Burayı silin ne olursunuz.
Benim yanımda ol.
Peki o zaman Richard. Bu program için dinleyen kulak asanlarına tişört hediye etmek istiyoruz. Ama öncelikle bir soru soralım. Var mı aklına gelen bir soru?
Var. Sorayım.
Haydi sor.
Haydi sor sor. Gölgelerin gücü adına güç bende artık diyen He-Man. He-Man'e dönüşmeden...
Ha, ben de He-Man'i soracaksın zannettim. Yok. Sevinmiştim tişört kazanacağım diye.
Hemen aklımda o soru şey. He-Man'e dönüşmeden önceki ismi ve o karakter.
Bir daha alalım. Araya Esra girdi.
Gölgelerin gücü adına güç bende artık diyen He-Man, He-Man'e dönüşmeden önceki karakterin ismini soruyorum.
Yorumlar kısmına lütfen cevabınızı yazın. Bir sonraki programda doğru cevabı açıklayacağız.
Peki bu sorunun cevabını senden başka kimse bilebilir mi? Hani var mı böyle
bilirler
bir
bilirler tabii. Ya şimdi asıl buradaki amaç yani şey olmak. Hani
peki Google Ads yapınca öğrenebilir miyiz bunu?
Biraz sıkıntı olabilir onda.
Çıkmaz değil mi? Sen internette nereden bakacaksın?
Olmayan ya şimdi şey de var. İşte doğru cevabı veren bir kişinin cevabına bakıp verebilirler de. Çünkü yorumlar kısmına yazılıyor. Herkes görüyor onu.
Ama biz hemen açıklamıyoruz. Programda açıklıyoruz. Mesela yani, geçen hafta sorduğumuz sorunun
olsun,
cevabı diş fırçasıydı.
Evet. Geçen haftaki sorunun cevabı diş fırçasıydı.
Hayır aslında evet güzel soru. Eğer Google'da bulunmuyorsa bence bir soru güzeldir.
Google'da bulunmayacak soru var mı ya?
İşte seninkini belki bulamayabiliriz. Yani dönüşmeden önceki karakter mi yazacağız? Çıkar mı?
Bak bakalım bir çıkar.
Tamam. Herkes baksın o zaman.
Bence bakmasınlar.
T-shirt buna bağlı. Bir dakika herkese mi veriyorsunuz? İlk 5 kişiye falan değil mi?
Fazla bir katılım olmadığı için şu anda herkese veriyoruz. Yani yorum yazan
zaten
herkese veriyoruz.
Zaten t-shirtlerimiz
sınırlı sayıda.
Sınırlı sayıda. Katılım çok olduğu zaman arasından 5 kişi seçeceğiz. Aha, daha önceden anladım. Kazanamamış. Tabii Salim gibi böyle uyanıklık yapıp her
evet.
Pazarda mı satacak? Ne yapacak?
Yani hem istemiyor benim bedenime olmaz diyor. Hem hediye etmeye çalışıyor.
Abi bir de laf sokuyor diyor ki.
Şey macir diyor, mi acaba?
Bak Salim diyor ki şey yap diyor. Tişörtü diyor Memo'ya gönderin diyor. Faturasını da diyor Ayça'ya ödettirin.
O kargoyu Gökçen gönderecek. Gökçen sonra ertesi gün yani, linç. Olur mu öyle şey? Sen şey biliyor musun? İş yerlerinde tabii sen işveren olduğun için bilmezsin. İş yerlerinde
Ayça sana mobbing uyguluyor.
Hayır canım öyle bir şey yok. Arkadaşımız
tişört veriyorsunuz bir de kargoyu alan adam kargo ücreti mi ödüyor?
Ne yapalım? Şimdi Salim arkadaşımız de, Memo'ya gönderin
ama
neyse, diyor.
Ama programımızın adı Şahane Zürtler ya evet. Tamam. Yani
ben Gökçen'i tembih ettim. Sakın dedim Memo'ya tişörtü gönderirken sakın dedim alıcı ödemeli gönderme. Kesinlikle yani düşünebiliyor musun? Hem tişört göndereceksin hem alıcı ödemeli. Aman dedim dikkat et ona.
Bizim şahaneliğimiz tişört göndermemizde tamam mı insanlara? zürttüğümüzde kargolarını kendilerinin adı başında.
Programcı arkadaşlara da gönderelim mi?
Gönderelim.
Özel üretim yapalım ama arkaya da şahane zürtler yazdıralım. Ceza olsun onlara. Yalnız şöyle bir şey yaşadım ben. Geçen haftalarda bu tişörtleri teslim alacaktık. Ancak logoda bir sıkıntı yaşadığımız için Richard bana havale etti. Tişörtleri üreten adamla görüştüm. Bana dedi yüksek çözünürlükte logoyu gönderirseniz daha sağlıklı basılır dedi.
Ümit Çelik bu konuda bize çok yardımcı oldu.
Şöyle bir şey. Tony'ye telefon açtım. Bana dedim logonun yüksek çözünürlüğünü gönderir misin dedim. Hemen göndereyim ama bu işlere dedi Ümit Çelik bakıyor dedi. Tamam onun numarasını ver ben ondan alayım dedim. Peki sen kapat telefonu ben sana numarayı mail atacağım dedi. 5 dakika sonra mail attı Tony. Numara yazıyor. Aradım numarayı. Erkek sesi. Şimdi Ayça'nın daha önceki periskoplarından biliyorum. Ümit Çelik bir kadındı. Bozuntuya da vermedim. İşte bana dedim Ümit ne haber nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Radyo Karavan'ın logosunun yüksek çözünürlüğü haline ihtiyacım var dedim. Hık mık yaptı. Bunu benden niye istiyorsun dedi. Ben dedim işte tişört yaptıracağız. Yüksek çözünürlükte ihtiyacım var. İyi tamam mail at o zaman boş mail bana dedi. Peki dedim. Mail adresin ne dedim. Türüt.ümit dedi. Bir dakika dedim. Ümit Türüt sen misin? Evet dedi.
Ellerini de böyle kaldırdın.
Yani ellerini de böyle kaldırdım. Eyvah dedim. O sırada telefon düştü. ben Ümit Türüt'le mi görüşüyorum ihtiyar heyeti? Evet dedi. Ya dedim Tony Ümit Çelik'in numarasını verecekti. Yanlış oldu. O dedi hemen şey yaptı. O dedi kadın ya dedi. Ben erkeğim dedi. Ondan sonra hemen ya işte bir yanlışlık oldu.
Bak
affedersin
işte,
falan dedim.
Hiç böyle yanlışlıklar olmayacaktı. Evet. Ümitciğimin telefon numarası bende vardı.
Sen tanışıyorsun Ümit Çelik'le.
Tanışıyorum Ümit'le tabii ki.
Ondan ben de tanışıyorum. Ondan sonra da diyor ki Tony'ye telefon açıyor. Evet. Devamlı anlat.
Tony'ye telefon açtım ya dedim bana yanlış Ümitlerin numarasını vermişsin yakın gözlüğünü tak da ver dedim yakın gözlüğü hep benim gözümde Barbara dedi peki dedim fazla da yüklenemedim sağ olsun Ümit Çelik de hemen maili attı bana yüksek çözünürlüğü halini o yüzden biraz rotarlı oldu ama bu hafta içi alacağız tişörtleri.
Cumaya, çarşamba günü büyük ihtimalle
çarşamba bilemediniz en kötü perşembe günü kargoya vereceğiz ve kazanan arkadaşlara ileteceğiz. Dediğim
ya
gibi.
Tekrarlar mısın kazananları?
Şimdi ilk yarışmamızda Salim, Mine ve Şenay katılmıştı. Mine bu arada New York'tan katılıyor. Bir arkadaşının adresini verdi. O da az muacir değil. Amerika'nın adresini vermedi. İstanbul Ataşehir'de bir arkadaşının adresini verdi. Alıcı ödemeli olunca. Şenay arkadaşımız Bilecik'te bir plaza çalışanıymış. Salim'in de bedeni XXX large olduğu için o hakkını Memo'ya devretti.
Salim'i özel yaptıracağım.
Memo'ya göndereceğiz. Geçen haftaki sorumuza doğru cevap veren Large Please, Deniz, Hayri Eroğlu, Kalisi, Deri ve İlahi Sürahi arkadaşların açık adreslerini gökçen83@hotmail.com mail adresine iletmesini rica ediyoruz. Soruyu tekrar alalım mı bu haftanın sorusunu Richard kaçıranlar olur. İçin
gölgelerin gücü adına güç bende artık diyen He-Man He-Man'e dönüşmeden önceki karakterin ismini soruyorum
ne acaba senin bir fikrin var mı
hiçbir fikrim yok
şöyle bir
benim aklıma
şey,
temel
bak,
reis geliyor ama
yazılışı nasıl biliyor musun hani insanların babası var ya
evet
ha, oradan yola çık. İnsanların. Müslüm Baba.
Benim aklıma son zamanlarda popüler olan Bahri Baba geldi.
Hayır. İnsanların babası.
Şimdi Esra dizi izlemediği için bilmez Bahri Baba kim falan diye. Gerçekten Esra mi? Ben de bazı dizileri izlemiyorum ama o kadar çok gözümüze soktukları için bu karakterleri öğreniyoruz. Ben de izlemiyorum Poyraz Karayel dizisini. Orada bir mafya baba varmış. Adı Bahri Baba'ymış.
Abi izlemiyorsun. Nasıl biliyorsun? Ben
nasıl biliyorum? Çünkü Twitter kullanıyorum. Takip ettiğim hesaplar onlarla ilgili. Hep bir haber paylaşıyorlar. Oradan dolayı biliyorum. Ben Ayça mesela bana takılıyor. İşte magazin deli gibi biliyor falan. Oturup magazin izlemiyorum ama her türlü iletişim kaynaklarına girdiği için bunlar öğreniyorsunuz. pop müzik dinlemiyorsunuz ama bir arabaya biniyorsunuz, minibüse biniyorsunuz, orada çalıyor kulağınızda. O gittiğiniz yol boyunca istemeden de olsa öğreniyorsunuz. Bu onun gibi bir şey.
Anladım.
Ha, hiç hafızanızdan silinmiyor maalesef. Tarih, hepimiz liseye kadar tarih okuduk, coğrafya okuduk, fen bilgisi okuduk. Onlar uçup gidiyor.
Değil mi?
Ama bu magazin şeyleri maalesef hafızada kalıyor.
Doğru söylüyorsun.
Evet, kapatalım mı?
Esra, var mı son olarak söylemek istediğim bir şey bize, yok, çok, Radyo Karavan dinleyicilerine?
Çok memnunum burada olmaktan. Çok güzel zaman geçirdim. Sanırım dinleyenler de çok sevecekler. Teşekkür ederim. İyi ki çağırdınız beni. Bu kadar, başka bir şey söylemek istiyorum.
Sen istemem. Biraz çekindin değil mi bize gelmek için?
Yok, hiç çekinmedim. Ben ikinizi de tanıyorum. İkinizi de seviyorum. Biraz şarkı seçimleriniz beni biraz tereddüt ettirmişti ama neyse, o konuyu da açtık.
Program... Bütün şarkıları zaten sen seçtin bu programda.
Ama ben şimdi Türkçe çaldığımız için tabii en sevdiğim şarkıları çalamadım size, ama olsun.
Aa bak, yorumlara şey yazsınlar. Çalmamızı istedikleri şarkıları yazsınlar.
İstek şarkı alalım.
İstek şarkı.
Çıktık. Nide'deki yengemler için.
Ne olacak?
Için.
Ya, ne olacak? Ya.
Tamam, peki.
Sonuçta hani bir eğlence programı bu.
Peki.
Yine dudak büktü.
Yani program sizin programınız. Ben de arar isterim Nide'deki elçimler için.
Yorum yapacak.
Yorumlar kısmına yaz.
Yorumlar kısmına yaz. Adımla beraber zikredelim.
Tamam, peki.
Başka eklemek istediğin bir şey var mı?
Benim yok şu anda. Herkese iyi günler diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. O kadar.
Esra, senin var mı?
Evet, ben de herkesin çok güzel bir hafta geçirmesini diliyorum. Selamlar. Bu kadar.
Teşekkürler. Şu an Sema diye bir şarkıcının Fikrimin İnce Gülü.
Evet, bu şarkıyı da ben seçtim.
Evet, bununla veda ediyoruz efendim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Yaktın ah.